Ayrım 5. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Sayfa 65. Diyanet işlerinin yeri. Diyanet işleri riyasetinin devlet hiyerarşisi içinde yer edişi, Türk hukuk literatüründe tartışma konusu olmuştur. Laik bir sistemde Diyanet İşleri Riyasetinin devlet hiyerarşisi içinde bulunamayacağını ileri sürenler eskiden beri mevcuttur. Bu fikir Ali Fuat Başgil tarafından savunulmuş ve müellif bir de kanun tasarısı hazırlamıştır. Bakınız Din ve Laiklik İstanbul 1955 sayfa 178. Onlar Derbil, Esen, Karal, Tanrıöver, Adıver gibi düşünürler de Diyanet İşleri'nin ayrılığını savunmuşlardır. Bu konuda bakınız Daver, Laiklik, Ankara 1955, sayfa 80 ve mütakip. Bunlar klasik bir laiklik mefhumunu kabul edenlerdir. Buna karşılık Diyanet İşleri Riyasetinin devlet hiyerarşisi içinde bulunmasını, Türk devrimlerinin mahiyetine ve devletin din üzerindeki üstün kontrol yetkisine dayananlar da mevcuttur. Veli Dedeoğlu, Daver gibi düşünürler de birliğe taraftardır. Aynı kanaat için bakınız Dönmezer, Dini Cemiyet Teşkili ve Din Propagandası sayfa 34-35. Bu tartışmalar aynen Temsilciler Meclisi'nde de bütün kesinliğiyle ortaya çıkmıştır. Anayasa tasarısının ek ikinci maddesinde Anayasa madde 154, Diyanet İşleri Riyasetinin genel idare içinde yer aldığı belirtilmiş ve bu nokta tenkitlere sebep olmuştur. Laik bir sistem içinde buna imkan olup olmadığı tartışılmıştır. Anayasa gerekçesinde sosyal bir müessese olarak dinin taşıdığı önemi göz önünde bulundurarak, Diyanet İşleri Riyasetinin devlet idare mekanizmasının içinde yer almasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz anayasa tasarısının laiklik anlayışını gerçek laikliğe aykırı gören tenkitçi görüşler, aynı esaslara dayanarak dini cemaatlerin müstakil teşkilat kurmaları gereğini ileri sürmüşler ve Diyanet İşleri Riyasetinin devlet idare sistemi içinde oluşunu, devletin dine müdahalesinin, Türkiye'de devlete bağlı din sisteminin mevcut olduğunun delili saymışlardır. Bilhassa Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 127, 128, 129, 130, 132, 135, 149. Türkiye'nin gelişimini göz önünde bulunduran ve laiklik mefhumunun memleketimizin şartlarına göre hususi bir muhtevaya sahip olduğunu kabul edenler ise, eskiden beri mevcut sistemin devamını savunmuşlardır. Durum basit bir zabıtadan ibarettir. Zira Diyanet İşleri Reisliği bir devlet dininin teşkilatı veya bir siyasi teşkilatın içinde bu dinin teşkilatı mahiyetinde değildir. Dağınık dini işlerin bir elde toplanması için kurulmuş bir teşekküldür. Dini işlerin düzene sokulması endişesiyle kabul edilmiş teşkilattır. Bu bakımdan Diyanet İşleri Riyasetinin devlet idaresi sistemi içinde bulunmasının laikliğe aykırı bir ciheti mevcut değildir. Gerçekten de Diyanet İşleri Riyaseti, din işlerine bakan bir teşkilat olduğu halde dini bir teşkilat değildir. Tamamıyla idari, memur hiyerarşisine dahil bir teşkilattır. Dini icraatların kontrolünü sağlamak ve bir elden idaresini temin için kabul edilmiştir. Tamamıyla zabıta hizmeti görmektedir. Bu bakımdan hiçbir şekilde laikliğe aykırı anlam taşımamaktadır. Diyanet İşleri Riyasetinin durumu tartışılırken, gelenekçilerin ve devrimcilerin bu meseleyi ele alış şekilleri aralarındaki fikir ayrımını açıkça ortaya koymaktadır. Gelenekçiler devlet ile din arasında mutlak ayrılığı savunup dini cemaatlerin teşkilatlanmasını istedikleri için Diyanet İşleri'nin devlet hiyerarşisi içinde bulunmasını dini devletin müdahalesi olarak kabul edip laikliğe aykırı sayarken devrimciler konuyu başka cepheden ele almaktadırlar. Devrimciler meseleyi dine müdahale olup olmaması bakımından değil, devletin dini kuralların tesiri altında kalmasına sebep teşkil edip etmemesi yönünden incelemektedirler. Neticede de devletin dine müdahalesi anlamına gelse de, dinin herhangi bir şekilde siyasi iktidar üzerinde vesayetini temin edecek bir vasıta olmaması bakımından müessesenin hiyerarşi içinde bulunmasını laikliğe aykırı görmemektedirler. Şahsi kanaatimiz de bu merkezdedir. Laiklik, devrimcilik. Bu kısımda son bir konu olarak devrimcilik ilkesinin anayasada bir kural olarak belirtilmemesi noktası üzerinde de kısaca durmak istiyoruz. 1924 Anayasası 2. maddesi kabul ettiği ideolojik prensiplerden biri olarak devrimciliği ilan etmişti. 1961 Anayasası bu ideolojik prensibi cumhuriyetin ve devletin bir vasfı olarak açıkça belirtmemiştir. Bu davranış bazı temsilciler tarafından devrimci ve Atatürkçü endişelerle tenkit konusu yapılmıştır. Bu kuralın açık olarak anayasa tasarısında yer almamış olması sebebiyle Atatürk'ün sesinin kısılmış olduğu, Türkiye'deki gelişimin belirtilmediği, Türkiye Devleti'nin karakterlerinin eksik kaldığı, 27 Mayıs'ın amaçlarına aykırı olarak devrimciliğin kaldırıldığı, 1,5 asırlık toplumsal gelişimin devrimci olduğu halde bu gelişime karşı bir tutumun ortaya çıktığı, ileri sürülmüş ve bu bakımdan devrimlere bağlılığımızın açık olarak anayasada belirtilmesi lüzumu ileri sürülmüştür. Tutanak Dergisi, Cilt 2, 420, 421, 434, 457, 490, 672, 701. sayfeleri. Anayasa Komisyonu bu endişeleri cevaplandırmıştır. Devrimcilik bütün anayasa tasarısında bir zihniyet olarak belirtilmiştir. Atatürkçü olan bir mecliste devrimci olmamak mümkün değildir. Endişeler ulvi bir hassasiyetin neticesidir fakat endişeye de lüzum yoktur. Devlet bütün müesseseleriyle devrimleri yaşatan, esas alan bir temele dayanmaktadır. Laiklikte devrimciliğin koruyucu prensiplerinden biri olduğuna, laik ideolojinin temel teşkil ettiği devrimci düzen korunduğuna göre, yeni anayasada devrimcilik için tehlike teşkil eden hiçbir husus mevcut değildir. Anayasada bütün amaç muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktır. Bu amaç Atatürk devrimciliğinin temel fikridir. Bu temel fikrin anayasaya hakim kılınması, devrimciliğin anayasaya hakim kılınması demektir. Tarık Zafer Tunaya'nın konuşması, Tutanak Dergisi, Cilt 2, sayfa 502 ila 504. Demokratik hukuka dayanan, ferdi hak ve hürriyetleri tanıyan anayasa devrimin bizzat kendisidir. Bütün hükümleri devrimleri ifade etmektedir. Muammer Aksoy'un konuşması, Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 292. Anayasa Komisyonu'nun bu savunusu Temsilciler Meclisi'ni tatmin etmiş ve meclis ikinci maddeyi devrimciliği kesin olarak belirtmeden kabul etmiştir. Gerçekte de Anayasa Komisyonu'nun görüşü yerindedir. Zira devrimcilik bir sistemin görüşün ifadesidir. Bu sistem ve görüş anayasada kabul edildikten sonra bu kuralın ayrıca tekrarlanmasına lüzum yoktur. Bunun dışında Türkiye'nin gelişiminde laiklik ve devrimcilik müteradif anlamlara gelmiştir. Teokratik bir yapıdan laik yapıya geçişimiz zaruri olarak devrimci davranışlara lüzum göstermiştir. Devrimcilik, laiklik kuralının aksiyonuna metot teşkil etmiş, laiklik kuralı devrimler yoluyla şekillenerek devlet düzenine hakim olmuş, uyulması mecburi bir nizam yaratmıştı. Kısacası, laikliğin kabulüyle ortaya çıkan müesseseler devrimcilik olarak isimlendirilmiştir. Devletin dini yapısı bakımından ortaya çıkan bu durum, siyasi yapısı bakımından da bahis konusudur. Öyleyse devrimcilik müstakil bir muhteva, müessese olmayıp amaçlara varılmak için takip edilen metottur. İdeolojik prensipler ile buna bağlı müesseseleri bağlayan köprü bağdır. Bu duruma göre ideolojik kurallar ve amaçlar tespit edildikten sonra bu amaca varmak için başvurulacak metot tabiatıyla devrimcilik olacaktır. Anayasada amaç olarak muasır medeniyet seviyesini kabul ettiğine göre bu amaca uygun müesseselere erişebilmek ancak devrim yoluyla olacaktır. Anayasanın ruhunu teşkil eden bu metodun, prensibin ayrıca düzenlenmesine de lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca anayasanın başlangıcında devrimlere bağlılık bir amaç olarak da belirtilmiştir. 1961 Anayasası'nın laik devlet düzeni. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğunu ifade etmektedir. Buradaki laik tabiri, devletin siyasi bir organizasyon olarak dini esas ve inançlara göre teşekkül etmemesi anlamına gelmektedir. Devletin dinin vesayetinden kurtulması, temel nizamları itibariyle dini esas ve inançlara dayanmaması ifade edilmek istenilmektedir. Bu husus, laikliğin, laik devletin sadece bir vasfıdır. Bunun dışında laik devlet, mevcut dinlere karşı bir taraf olmak ve vicdan hürriyetini tanımak, onu korumak mecburiyetindedir de. Bu iki husus, laikliğin iki unsurunu teşkil etmektedir. Bu geniş anlamı içinde laiklik, anayasanın başlangıç kısmında ifade edilmiştir. İkinci madde ise, sadece devletin ve cumhuriyetin ideolojik temeli olarak siyasi teşekkülün düzenlenmesi manasındaki laiklikten bahsetmektedir. İkinci madde, devletin akli kaynaklara dayanılarak yönetilmesi prensibini kabullenmektedir. Bu, dinin inkarı olmayıp dinin vicdanlara bırakılması demektir. Laikliğin bu anlaşılışı, Türkiye'nin devrimci gelişimi içinde aldığı mana ve tenkitçi görüşler hakkında yukarıda bilgi vermiştik. Laikliğin bir tarifinin verilmesi gerektiği konusundaki istekler ve tarif edici takrirler meclisçe kabul edilmemiş ve laiklik prensibi 1922 yılından beri gelişen anlamında kabul edilerek anayasaya geçirilmiştir. Bu noktada, yani laikliğin kabulü ve uygun nizamın kurulması bakımından 1961 Anayasası haklı ve yerinde olarak bir yenilik getirmemiştir. 1961 Anayasası'nın getirdiği yenilik, laik temel devlet düzenini koruyucu hükümlerin birer anayasa hükmü haline getirilmesi noktasında görülmektedir. Özellikle 1950 yılından sonra ortaya çıkan dinin siyasete alet edilmesi ve laik müesseselerin düştüğü tehlikeli durum, anayasa vazığını bu yola sürüklemiştir. Din hürriyetinin suistimaliyle laik nizamın ihlali arasında, özellikle memleketimiz bakımından geniş ölçüde bir ilgi mevcuttur. Zira din hürriyetini suistimal eden kişi, eski alışkanlıkların tesiri altında yılların verdiği inançla şeriat heyulasına sarılmakta ve İslam'ın siyaset prensiplerine aykırı gördüğü laik devlet nizamına saldırmaktadır. Bu bakımdan fertler veya siyasi dini gruplar tarafından dinin istismarı, din hürriyetinin suistimaliyle işlenilen fiiller laik devlet düzenini tehlikeye düşürür mahiyet arz etmektedir. İşte bu bakımdan laik devlet düzeninin kabulü ve müdafası din hürriyetinin sınırını teşkil etmektedir. Laik müesseseler din hürriyetinin sınırını teşkil ettiğine göre laikliğe aykırı olarak mesela devlet düzeninin şer'i esaslara uydurulması konusundaki bir propaganda, dini propaganda yapmak hürriyetinin suistimalini teşkil etmekte ve devlet düzenine karşı tecavüz edici bir fiil teşkil etmektedir. İşte anayasa bu şekildeki ihlalleri hükme bağlamakla hem din hürriyetinin suistimalini önlemiş hem de laik devlet düzenini korumuş olmaktadır. Bu konudaki hükümleri 1961 Anayasası'nda din hürriyetine ait hükümleri izah ederken göreceğiz. Anayasanın 153. maddesi de laiklik prensibinin toplumsal hayatta meydana getirdiği nizamı kuran kanunları iptal edilmez hale koymakla laik devlet nizamını koruyucu diğer bir hüküm vaz etmiş olmaktadır. Laiklik kuralı dinamik bir prensiptir. Boş bir kalıptan ibaret değildir. İdeolojinin kalıbını dolduran bir muhtevası vardır. Bu muhteva toplum nizamıdır. Laiklik esasına dayanan temel devlet, toplumsal nizam bir takım kanunlarla kurulmuştur. Ana temini laiklik ideolojisinden alan bu kurucu kanunlar hakkında Anayasa 153. maddesinde şu hükmü vaz etmektedir. Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen devrim kanunlarının bu anayasanın halk oyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. 1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 2. 25 Teşrini Sani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında kanun. 3. 30 Teşrini Sani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanun. 4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü. 5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynel Milel Erkam'ın kabulü hakkında kanun. 6. 1 Teşrini Sani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harfleri Kanunu. 7. 26 Teşrin-i Sani 1934 tarihli, 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun. 8. 3 Kanun-ı Evvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun. Anayasa Komisyonu maddenin gerekçesinde bu hüküm ile laik anayasa düzenini kuran kanunları her türlü tecavüzden masum tutmak istediğini belirtmektedir. Tutanak Dergisi Cilt 2 Sayı 35 Sayfa 51. Bu şekilde son yıllar tarihimizin verdiği tecrübelerden istifade ile hazırlanmış olan 153. madde bazı tenkitlere uğramakla beraber genel olarak meclis laik devlet nizamını koruyucu hükümlerin varlığının gerekliliğini büyük bir çoğunlukla kabul etmiştir. Hatta anayasada mevcut koruyucu hükümlerin yetersizliğini daha müessir ve kesin tedbirlerin alınması gerektiğini savunanlar bile olmuştur. Bu hükümler laik değerlerimize karşı çıkacakları önleyecek bir gaye taşımaktadır ve milletçe benimsenmektedir. Bu hükümlerden sonra hiçbir şaşkın iktidar, siz isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz diyemeyecektir. Bu şekildeki hareketlere bizzat anayasa karşı koyacaktır. Bu hüküm devletin hurafelere karşı koyuşunu gerçekleştirecektir. Laiklik cemiyetimize veçe verdiği içindir ki zaman zaman vaki olan kıpırdanmalara karşı laiklik umdesini anayasa teminatı altına almak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 1924 Anayasası'nın laik devlet düzenini kurucu hassasına karşılık 1961 Anayasası'nın da bu nizamı koruyuculuk hassası mevcuttur. 1924'te laikliği kabul ettiren ihtiyaç, şimdi laikliğin korunmasını icap ettirmektedir. Devrimleri kabul eden bir nizamı korumak için çıkarılmış kanunları topluma mal edilmemiştir diye kınayan, çevreye karşı bu hükümlerin gerekli olduğu da ifade edilmiştir. Bu konuşmalar için bakınız Tutanak Dergisi, Cilt 2, sayfa 435, 465, 467, 504, 517, 526. Madde, Adil Toközlü'nün teklifiyle ayakta ve alkışlar arasında kabul olunmuştur. Bu hükümleriyle anayasa, devletin laik, siyasi, dini düzenini kabul ve teyit eylemiş, ayrıca bu düzeni koruyucu tedbirleri de almış olmaktadır. 1961 Anayasası'nda din hürriyeti. Laik nizamın gerekli ikinci unsuru olan vatandaşların din farkı gözetilmeksizin dini inançlarının korunması esası da anayasamızın 19. maddesinde yer almış bulunmaktadır. Anayasamızın sistemine göre din hürriyeti kişinin doğal haklarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu maddenin incelenmesi, anayasanın din hürriyetini bir hak olarak vatandaşlara tanırken, karşılık olarak bazı ödevler de yüklediği, yani hürriyetin sınırının da aynı madde içinde tespit edildiği görülmektedir. Din hürriyeti genel olarak düşünce ve vicdan hürriyetinin bir kısmıdır. Muhteva itibariyle fertlerin kanun önünde eşitliğini ifade ettiği gibi, dini inanç, ibadet, eğitim ve propaganda haklarını da muhtevidir. Anayasa bu muhtevayı teşkil eden bütün hürriyetleri düzenlemiş ve sınırlarını tespit eylemiştir. Anayasamız 19. maddenin muhtevasında ve kenar başlığında din hürriyeti tabirini kullanmış bulunmaktadır. Temsilciler Meclisi'nde vaki tartışmalar sırasında bu tabirin vicdani inanç hürriyeti olması lazım geldiği Esat Çağ tarafından haklı olarak ileri sürülmüştür. Laik bir memlekette her fert bir dine inanmak veya inanmamak şeklinde herhangi bir akideye sahip olabilir. Halbuki din hürriyeti tabiri belirli bir dine inanmayı ifade eder. Öyleyse laik bir devlet sisteminde din hürriyetinden değil ve fakat vicdan hürriyetinden bahsedilir. Zira vicdan hürriyeti dini konularda müsbet menfi bütün akideleri ifade eder. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi Cilt 2 Sayfa 2. Kanaatimizce de bu görüş yerindedir. Zira laik devlet bütün din konusundaki görüşleri suistimal edilmediği müddetçe korumak, bu görüşleri vaki olacak tecavüzleri önlemek mecburiyetindedir. Dine ve Allah'a inanmayan görüşlerin cezalandırılması, Orta Çağ, bu görüşlere vaki tecavüzlerin önlenmesi de teokratik ve yarı teokratik devletlere ait bir husustur. Dini toplumsal bir değer, devlet düzenini etik unsuru olarak kabul eden görüşler, dine karşı olan fikirlerin de bir hürriyetten istifade edebileceğini, vicdan hürriyetinin dinsizlik hürriyetini de kapsadığını kabul ederler. Laik devlet, dine toplumsal bir değer vermediğine, devletin etik unsuru saymadığına göre, dine inanmamak şeklindeki inancın da anayasa teminatı altına alınması icap ederdi. Laiklik, suistimal teşkil etmeyen her kutuptan dini inancı bir tutan sistemin adıdır. Her ne kadar anayasamızın 19. maddesi dini inanç ve kanaatten bahsetmekte ve dini kanaat dinsizliği de kapsamakta ise de, yılların verdiği alışkanlıklardan dinsizliği bir suç gibi kabul eden tatbikattan, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nin 29.4.1953 tarih ve E-182-K47 sayılı kararı ile dinin ilim olmadığını iddia eden yazar, dini tahkir etti diye tecziye olunmuştu. Gerçekte ise Ceza Kanunu'nun 175. madde dini inanç hürriyetine vaki tecavüzleri cezalandırdığı, dinin kendisini korumadığı için dini tezyif etmeyecek mahiyetteki bir ilmi tenkit hiçbir zaman suç teşkil etmez. Kurtulmak için bu konuyu açıkça anayasada belirtmek yararlı olurdu kanaatindeyiz. Yeni anayasamıza göre din hürriyetinin muhtevasına gelince, bu konuda önce şu noktayı belirtmek isteriz ki, 19. madde tartışmaları sırasında daha çok laikliğin Türk toplumsal hayatındaki anlamı tarifi üzerinde durulmuş, laik bir sistemde din hürriyetinin yeri üzerinde fikirler belirtilmiştir. 19. maddenin muhtevasının teknik yönleri üzerinde geniş ölçüde bir tartışma olmamıştır. Daha doğrusu Türkiye'deki laik nizamda din hürriyetinin aldığı manayı tenkit edenler aynı görüş açısından 19. maddenin getirdiği hükümleri temelinden tenkit ve reddetmişlerdir. Din eşitliği. Anayasamızın 12. maddesi herkesin din ve mezhep farkı gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunu ifade etmektedir. Bu esas İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve 1924 Anayasamızda yer almış bulunan bir esastır. Bu esas fertleri gerek haklardan istifade, gerek haklarının ve hürriyetlerinin korunması bakımından kanun önünde eşit tutmaktadır. İnsan Hakları Beyannamesi'nde yer almış olduğu halde bütün dünya mevzuatlarında müştereken kabul edilen bir esas olduğunu zannetmiyoruz. Modern Avrupa devletleri içinde dahi dini etkilerin altında fazlaca kalarak belirli bir dine fazladan herhangi bir şekilde imtiyaz tanıyan sistemler mevcuttur. Dini esasları benimseyen görüşler, dini farklılaşmayı hukuki değer farklılaşmasıyla tamamlamak isterler. Laik devlet nizamımız, düzenleyici kanunlarda hiçbir din ayrımı yapmamış ve haklar ve ödevler bakımından bütün dinleri eşit tutmuştur. Aynı şekilde Ceza Kanunumuz 175 ve 176. maddelerinde bütün dini inançları eşit değerde kabul ederek hepsini aynı müeyyideyle himaye etmiştir. Hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün dini inanç hürriyetine vaki tecavüzler tecrim olunmuştur. 12. maddenin meclisteki tatbikatı sırasında komisyon sözcüsü Muammer Aksoy, maddenin Atatürkçü görüşün bir ifadesi olduğunu belirtmiş ve tatbikattaki bu anlayışa aykırı uygulamaların zamanla kaldırılacağını ifade eylemiştir. Sözcüye göre dini inancı olmayan kimse de maddeye dahildir ve bu kimse dini inancı sebebiyle kanun önünde farklı muameleye tabi tutulamaz. Dini hakların kötüye kullanılması halinde dahi karşılaşılacak müeyyidenin eşitliği dahi bu maddenin konusunda gereklidir. İnanç hürriyeti. 19. madde, din hürriyetinin sübjektif bir kısmı olan dini inanç hürriyeti 19. maddenin 1. maddesinde belirtilmiştir. Herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kanaatimizce maddenin yazılışı bakımından bir fazlalık mevcuttur. Vicdan hürriyeti, din hürriyetini de içine alan bir mefhumdur. Bu bakımdan vicdan hürriyeti denilince ayrıca bir de din hürriyetinden bahsetmeye lüzum yoktu. Buna karşılık dini inanç tabirinin yanında dini kanaat tabirinin de kullanılması yerinde olmuştur. Zira dini inanç tabiri dar bir mana ifade etmekte ve sadece dine inananların inancını ifade etmektedir. Buna karşılık dini kanaat, din karşısındaki müsbet menfi bütün inançları kapsayan bir tabirdir. Bu tabirin kullanılması ile açık olmasa dahi dine karşı inanç beslemeyenlerin bu inançları da anayasaca serbest bırakılmış olmaktadır. Maddenin meclisteki tartışmaları sırasında vicdan hürriyetinin yuvarlak bir laf olduğu ifade olunmuştur. Vicdan hürriyeti sübjektif bir durumdur. Bunu serbest bırakmayı müdahalelere tabi kılmak zaten mümkün değildir. Buna karşılık dolambaçlı yollarla vicdan hürriyetine tesir etmek mümkündür. Dini hürriyetlerin esas olan objektif kısmı onun amel kısmıdır. İbadet, teşkilat, propaganda, tedris haklarının tam olarak verilmesi iledir ki din hürriyeti tam anlamıyla laik bir sisteme yakışır şekilde tanınmış olsun. 19. madde, kısıntısız olarak vicdan hürriyetini tanımış olsa dahi diğer hürriyetleri kısıtlamak suretiyle dolayısıyla vicdan hürriyetini de sınırlamıştır. Madde o kadar kötü düzenlenmiştir ki hak isteyenler ceza göreceklerdir. Ayrıca dini inanç hürriyeti tanınmakla beraber bu inanca vaki tecavüzleri önleyecek hükümler konulmamış ve teminat vaz edilmemiştir. Hiç kimsenin dini inancından dolayı kınanamayacağı, inançlar üzerine baskı yapılamayacağı şeklinde de bir garantiye ihtiyaç vardır. Saadettin Tosbey ve M. Altınsoy'un fikirleri, Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 95-98. Esat Çağ da ayrıca dini inancı açıklama hürriyetinin de belirtilmesini teklif etmiştir. Temsilciye göre zaten maddedeki kanaat tabiri yanlış olarak Bonn Anayasası'ndan tercüme edilmiştir. Bu ifadenin gerçek anlamı kanaatin isarıdır ve Bonn Anayasası'nda Bekenntnis terimiyle ifade olunmuştur. Aynı ifadenin bizim maddemizde de yer alması gereklidir. Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 144. Kanaatimizce bu tenkitlerin hiçbiri yerinde değildir. Zira dini inançların isarını teşkil eden ibadet vesaire gibi hürriyetler sadece amme nizamına aykırı bir mahiyet aldığı yani suistimal edildiği vakit men edilmektedir. Bu bakımdan din hürriyetinin dolayısıyla da olsa sınırlandırıldığından bahsedilemez. İkincisi, dini inançlar üzerinde bir baskı yapılamayacağı 19. maddede belirtilmiş, hiç kimseye dini inancını açıklamak bakımından bir zorlama yapılamayacağı 2. fıkrada ifade olunmuştur. Bu hüküm, inanç sübjektif bir değer olduğuna göre kimsenin dini inancına herhangi bir şekilde baskı yapılamayacağını ifade etmektedir. Nitekim anayasa gerekçesinde de bu hüküm ile vicdan hürriyetini her türlü baskıdan masum tutmak endişesinin güdüldüğü belirtilmiştir. Tutanak Dergisi, Cilt 2, sayfa 35. Dini inancı açıklamaktan dolayı kimsenin kınanamayacağı konusundaki hüküm ise projede mevcut değilken sonra Esat Çağ'ın teklifiyle maddeye eklenmiştir. İnanç hürriyeti bakımından kanaatimizce anayasa kabul ettiği sistem içinde tam bir hüküm koymuştur. Prensip olarak inanç hürriyeti kabul edildikten sonra bunun müsbet ve menfi yollarla korunması da temin edilmiştir. Zira müsbet olarak kanaatin açıklanması halinde kimsenin kınanamayacağı, inanca baskı yapılamayacağı hükmü konulmuş, dini inancın çeşitli suistimalleriyle başkasının dini inancına vaki olacak tecavüzler de maddenin son fıkrasında yer almış bulunan genel koruyucu hükümlerle korunmuştur. Tenkit olarak ileri sürülmüş bulunan dini kanaatin açıklanması konusunun teminata alınmadığı hususundaki fikir 19. maddenin 3. fıkrası ile önlendiği gibi 20. madde ile de önlenmiştir. Zira 20. madde genel olarak düşüncelerin serbestçe açıklanması hürriyetini kabul etmektedir. Dini inançta bir düşünce olduğuna göre bu inancın düşüncenin serbestçe açıklanabileceği 20. maddenin hükmü icabıdır. Dini inancın açıklanması ve açıklanmaya zorlanmaması hakları 20. madde tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır. Tabidir ki bütün bu haklar ve hürriyetler kötüye kullanılmadığı müddetçe anayasaca himaye edilmektedir. 5. ayrımın sonu, sayfa 81.